Ayrım 13, 8. bölüm. Neş birkaç gece üst üste aynı düş gördü. Düşünde gece yarısı karanlıkta uyanıyor, giyiniyor, treylerden çıkıp çayırda yürümeye başlıyordu. Çayırın öbür ucundaki araç gereç deposuna gelince bir tekmeyle kapıyı kırıyor, bir kürek alıp koruya dalıyor ve der örgüye uzanan patikada koşmaya koyuluyordu. Düş son derece canlı ve eksiksizdi. Gerçeğin tıpkısıydı ve gerçekteki ayrıntılarla öylesine doluydu ki Neş düş gördüğüne bile inanamıyordu. Ayağının altında ezilen toprağın hafif çıtırtısını işitiyor, gecenin ayazını teninde duyuyor, çürüyen yaprakların kokusu burnuna geliyordu. Ama her seferinde elinde kürekle çitin önüne geldiği anda düş birden sona eriyor ve Neş uyanıyor, kendini yatağında buluyordu. Sorun şuydu, neden o zaman kalkıp düşünde gördüklerini yapmıyordu? Onu kaçmaktan alıkoyacak hiçbir engel yoktu. Yine de Neş buna yanaşmıyor, hatta böyle bir olasılığı aklından geçirmek bile istemiyordu. Önceleri bu çekimserliğini korkuya yordu. Pozi'nin başına gelenlerde Morse'un parmağı olduğuna, hiç kuşkusuz Floyd'un da ona yardım ettiğine inanıyordu. Sözleşmeyi çiğneyip kaçmaya kalkışacak olursa aynı şeyin kendi başına gelmesi içinde bir neden yoktu. Gerçi Morse o sabah treylerde Pozi'yi görünce çok afallamıştı. Ama rol yapmadığını kim bilebilirdi? Neş, Pozi'nin ana yolda koşup gittiğini görmüştü. Onu çayıra Morse'den başka kim getirmiş olabilirdi? Delikanlıyı bir başkası dövmüş olsa yolda bırakır kaçardı. Pozi o dayaktan sonra kendini kaybetmiş olmasa bile o koca çayırı geçmek şöyle dursun, delikten geçecek gücü olmazdı. Hayır. Kaçmaya kalkışanın başına neler geleceğini Neş'e göstermek için Merce getirmişti onu oraya. Merce, Pozi'yi Doylestown'daki Sisters of Mercy hastanesine götürdüklerini söylemişti. Ama bunun yalan olmadığı nereden malumdu? Belki de oğlanı koruda indirip bir yere gömmüşlerdi. Sağ olup olmaması ne fark ederdi? İnsanın yüzün toprakla kapandı mı, yüze kadar saymaya zaman kalmadan boğulur gider. Zaten Merce delik kapatmakta ustaydı. Deliğin üzerinde toprağı boca etti mi, orada bir zamanlar delik olup olmadığını bile kestiremezdin. Ancak zaman geçtikçe Neş bu çekimserliğinin korkuyla ilgili olmadığını anladı. Ne zaman çayırdan kaçmayı düşünecek olsa arkasından Merce'ün tabancayı doğrulttuğunu ve tetiği çektiğini görüyordu. Ama kurşunun gövdesine gireceğini ve kalbini parçalayacağını düşünmek onu korkutmaktan çok öfkelendiriyordu. Belki ölmeyi hak etmişti ama kendisini öldürmek zevkini Merce'e tattırmayacaktı. Bu her şeyin bitmesi için fazla kolay, fazla bildik bir yoldu. Pozi'yi kaçmaya zorlayarak ölümüne neden olmuştu. Şimdi kendisi bile bile ölüme gitse, bu düşünceye kendini iyice kaptırdığı da çok oluyordu. Pozi'yi geri getiremez, yaptığı yanlışı düzeltemezdi artık. İşte bu yüzden duvara örmeye devam etmek istiyordu. Korktuğu için değil, borcu ödeme yükümlülüğünü duyduğu için de değil ama intikam almak istediği için yapacaktı bunu. Buradaki işi bitirecekti ve gitme özgürlüğüne kavuştuğu anda polis çağırıp Burks'u tutuklattıracaktı. Delikanlı için yapabileceği tek şeyin bu olduğu inancındaydı. O orospu çocuğunun hak ettiği cezayı çektiğini görebilmek için kendisinin sağ kalması gerekiyordu. Oturdu, Donna'ya mektup yazıp inşaat işinin umduğundan uzun süreceğini anlattı. İşi şimdiye kadar bitireceklerini sanmıştı. Oysa görünüşe bakılırsa 6 veya 8 hafta daha sürecekti. Neş, Merce'in mektubu açıp okuyacağından kuşku duymadığı için Pozi'nin başına gelenleri yazmamaya özen gösterdi. Mektubu keyfinin yerinde olduğunu gösterecek bir anlatımla kaleme aldı. Juliet'e de ayrı bir mektup yazıp sayfayı kızın hoşuna gidecek şato resimleri ve tekerlemelerle süsledi. Donna'dan bir hafta sonra gelen yanıtta ablası onun iyi haberlerine sevindiği yazıyordu. Hangi işte çalıştığın önemli değil. Yaptığın işten tad alıyorsan bu gerçek bir ödüldür diyordu. Ama bu iş bittikten sonra yerleşip bir düzen kurmasını umduklarını, kendisini çok özlediklerini, hele Juliet'in onu görmeye can attığını da söylüyordu. Bu mektup Neş'e büyük acı verdi ve ablasını nasıl aldattığını düşündükçe eziklik duydu. Şimdi daha da fazla içine kapanmıştı ve zaman zaman ayağını bastığı yer yalnızlığının ağırlığı altında göçüyormuş. Altından kayıyormuş gibi bir duyguya kapılıyor, içinde bir şeylerin çöktüğünü duyuyordu. İş sürüyordu ama o da tek başına yürüyen bir işti ve Neş, Merce'den olabildiğince uzak durmaya, onu olabildiğince az görmeye çalışıyor, çok gerekli olmadıkça hiç konuşmuyordu. Merce eskisi gibi sakin ve dostça davranıyordu. Ama Neş artık buna kanmıyor, üstelik adamın görünürdeki dostluğuna pek de saklamadığı bir öfkeyle karşı çıkıyordu. Günde hiç değilse bir kez Merce'ün üzerine atılıp onu yere yıkmayı, belindeki tabancayı alıp iki gözünün ortası budur diye nişan almayı düşünüyordu. Bu gerilimden kaçmanın tek yolu çalışmak, taş kaldırıp yerleştirmek gibi kafa yormayı gerektirmeyen bir işle uğraşmaktı. Neş de kendini buna verdi ve günden güne hız kazanıp Pozi ile birlikte çıkardıklarından fazla iş çıkarmaya başladı. Duvarın ikinci sırasını bir haftadan kısa sürede bitirdi. Arabaya 3-4 taşı birden yüklüyor. Yüklü arabayla çayırdan her geçişinde sanki gerçek bir taşa dokunmak aynı anda aynı adı taşıyan adamı çağrıştırıyormuş gibi Stone'un minyatür dünyasını anımsıyordu. Nash, er geç şu anda bulunduğu konumu canlandıran parçaların da bu minyatür dünyaya ekleneceğini, duvarın, çayırın ve treylerin maketlerinin yapılacağını, onlar tamamlanınca çayırın ortasına iki minik figürün Posey ile kendisinin katılacağını biliyordu. Böylesine ufaltılmış bir dünya fikri Nash'in müthiş aklını çelmeye başladı. Hatta zaman zaman işi iyice ileri vardırıyor, kendisini maketin içinde yaşıyormuş gibi düşünüyordu. İşte o zaman Flower ile Stone tepesine dikilip ona bakıyorlardı. Ve Nash de kendisini onların gözüyle görebiliyordu. Sanki parmak kadarmış gibi, sanki kafesinde dolanan ufak gri bir fareymiş gibi. Geceleri iş bitip tek başına treylere çekildiği saatler günün en dayanılmaz zamanıydı. Posey'i en çok o saatlerde özlüyordu. Hele ilk günler acısı ve özlemi öylesine ağır basıyordu ki çoğu kez yemek yapacak gücü bile kalmıyordu. Bir iki kez hiç yemek yemedi, bir şişe bourbon açıp oturma odasında oturdu. Teybin sesini sonuna kadar açarak Mozart ve Verdi'nin requiemlerini dinledi. Müzik dinlerken teypten yükselen insan seslerinin uğultusunda Posey'i hatırlıyor, delikanlıyı bir toprak kırıntısı başlangıçta kendini oluşturan toz bulutuna karışıp dağılan bir toprak zerresi olarak düşünüp hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Bu üzüntü krizlerine kapılmak, çok büyük bir acının derinliklerine batmak onu yatıştırıyordu. Ama kendini toparlayıp yalnızlığa alışmaya başladıktan sonra bile Posey'nin yokluğunu tam olarak içine sindiremedi. Kendinden bir parçayı yitirmişçesine delikanlı için yas tutmaya devam etti. Evdeki yaşamı kuru ve anlamsız bir nitelik aldı. Mekanik olarak yemek pişiriyor, pişirdiği yemeği ağzına tıkıyor, bir şeyleri kirletip kirlettiklerini temizliyor, kısacası hayvansal işleri bir saat düzeninde yerine getiriyordu. Yolculuk yaptığı dönemlerde kitap okumaktan ne kadar hoşlandığını anımsayarak içinde bulunduğu boşluğu kitaplarla doldurmayı denedi. Oysa artık kendini kitaba veremiyor, daha ilk sözcüklerde geçmişteki bir takım görüntüler beynine hücum ediyordu. 5 ay önce Minnesota'da ablasının bahçesinde Juliet ile birlikte sabun köpükleri uçurarak geçirdikleri gün, arkadaşı Bobby Turnbull'un Boston'da yanan bir binadan düşüşü, Teresa'ya evlenme teklif ederken ağzından çıkan sözcüklerin her biri, Florida'da hastanede kalp krizi geçiren annesini ziyarete ilk gidişinde annesinin yüzündeki anlatım, lise takımının amigoluğunu yapan Donna'nın zıp zıp zıplayışı, Nash bunları anımsamak istemiyordu. Ama kitaplardaki öykülerle oyalanamayınca o istemese de anılar doluşuyordu kafasına. Bir hafta her gece bu bunalımı yaşadıktan sonra ne yapacağını bilememenin şaşkınlığı içinde bir sabah Merck's'e gitti ve bir piyano istedi. Bunun gerçek bir piyano olması gerekmediğini, sadece oyalanmasına, sinirlerini yatıştırmasına yardım edecek bir şeyin yeterli olacağını söyledi. Merck sempatik görünmeye çalışarak "Seni çok iyi anlıyorum," dedi. "Tek başına çok yalnızlık çekiyor olmalısın. Hani delikanlının tuhaf huyları vardı ama ne de olsa can yoldaşıydı. Ama piyano sana pahalıya mal olacak, bunu biliyorsun tabii." Nash, "Hiç umurumda değil," dedi. "Ben gerçekten bir piyano istemiyorum. O kadarına gücüm yetmez. İlk defa gerçek piyano olmayan bir piyanodan söz edildiğini duyuyorum." "Nasıl bir aletten söz ediyoruz acaba?" "Elektronik org. Hani şu fişe takıp çalıştırılanlardan, hoparlörlü plastik tuşlu olanlardan. Herhalde dükkanlarda görmüşsündür." "Gördüğümü sanmıyorum. Ama ne çıkar? Sen istediğini söyle. Bulur getiririm Nash." Neyse ki Nash'in nota defterleri hala durduğu için çalacak parça sıkıntısı yoktu. Piyanosunu sattığı zaman nota defterlerini saklamasının anlamı kalmamıştı. Ama nedense onları bir türlü atamamıştı ve defterler bütün bir yıl arabanın bagajında gezip durmuştu. Bir düzineye yakın nota defteri vardı. Çeşitli bestecilerden seçmeler: Beck, Couperin, Mozart, Beethoven, Bartok, Satie. Birkaç tane kezine egzersizi, koca bir ciltte piyanoyu ayarlamışsa caz ve blues. Merck's ertesi akşam orgu getirdi. Bu biçimsiz ve gülünç, neredeyse oyuncak denilecek bir alet olmasına rağmen Nash onu sevinçle paketten çıkardı. Mutfak masasına yerleştirdi. Birkaç gece yemek ile yatma zamanı arasındaki saatleri kendine piyano çalmayı yeniden öğreterek geçirdi. Pas tutmuş eklemlerini çalıştırmak için sayısız parmak egzersizi yapıyor. Bu arada aletin olanaklarını ve sınırlılıklarını öğreniyordu. Plastik tuşların tuhaf teması, elektronikle büyüyen sesler, parmakları tuşlara hızla vurma olanağının olması için özellikleri keşfediyordu. Org bu özellikleriyle piyanodan çok klavsine benziyordu. Ve Nash, üçüncü akşam egzersizleri bırakıp gerçek parçalar çalmaya başladığı zaman, piyanonun icadından önce bestelenmiş, eski parçalarını yenilerden daha iyi ses verdiğini fark etti. Bunun üzerine 19. yüzyıldan önceki bestecilerin yapıtlarına ağırlık vermeye başladı. Anna Magdalena Beck'in defteri, iyi huylu tuşlar, gizemli barikatlar. Bu son parçayı çalarken duvarı düşünmemesi olanaksızdı ve giderek en sık bu parçayı çaldığını fark etti. Beste 2 dakikadan biraz uzun sürüyordu ve esler, gerilimler, yinelemelerle ağır ağır gelişimi boyunca aynı anda 2 notaya basılmasını hiç gerektirmiyordu. Müzik başlıyor, duruyor, yeniden başlıyor, yeniden duruyor ve para hiçbir zaman ulaşılmayan bir sona doğru ite kaka parça hiçbir zaman ulaşılmayan bir sona doğru ite kaka yürüyordu. Gizemli barikatlar bunlar mıydı acaba? Nash, Cooper'ın bestesine bu adı verirken neyi kastettiğinin anlaşılmadığını bir yerlerde okumuştu. Kimi bilginler bunu kadın çamaşırlarıyla, korselerin geçit vermezliğiyle alay etmek olarak yorumlamışlardı. Kimileri ise parçadaki belirsiz armonilerin bir yansıması olarak görmüştü. Nash nasıl yorumlanacağını bilemiyordu. Ona göre barikatlar kendisinin çayırda gördüğü duvarı simgeliyordu. Ama bu gerçek anlamlarını bilmek demek değildi. Nash artık çalışma sonrasındaki saatleri boş ve sıkıcı bir zaman olarak görmüyordu. Müzik dertlerini unutmasını sağlıyor, kendisini düşünmesine fırsat vermiyordu. Ork çalmaya son verdiği anda öylesine bitkin ve tükenmiş oluyordu ki zahmetsizce uyuyabiliyordu. Ama bu arada Morse'e karşı yumuşamaya başlamasına, kahyanın yaptığı iyilikten ötürü şükran duyuşuna da öfkeleniyordu. Morse gidip kendiliğinden almış değildi orgu. Yalnızca bunu fırsat bilmiş, ömründe tek isteği Nash'in kendisi hakkında iyi düşünceler beslemesini sağlamakmış gibi sözünü ikiletmemişti. Nash, Merck'ten nefret etmek, bu nefretin gücüyle onu insandan aşağı bir yaratığa dönüştürmek istiyordu. Ama adam kötü davranmaya yanaşmayınca bunu nasıl yapabilirdi? Merck treylere ufak armağanlarla gelmeye başladı. Karısının yaptığı kekler, yün atkılar, yedek battaniyeler, iş saatlerinde hiç küstahlık ve zorbalık etmiyor. Nash'i işi daha ağırdan almasını, kendini zorlamamasını söylüyordu. Dahası Posey ile ilgileniyormuş gibi görünüyor. Haftada birkaç kez delikanlının durumu hakkında Nash'e bilgi veriyor. Hastaneyle sürekli haberleşiyormuşçasına konuşuyordu. Nash bu ilgiyi neye yormalıydı? Bunun bir oyun olduğunu, Merck'ün tehlikenin yanını gizleyen bir paravan olduğunu seziyordu. Ama nasıl emin olabilirdi? Yavaş yavaş yumuşadığını, kahyanın sessiz inadı karşısında gevşediğini hissediyordu. Adamdan her armağan alışında, havadan süzen her söz edişinde, Kelvin'in bu sözünü her gülümseyişinde kendine ihanet ediyormuş duygusuna kapılıyordu. Ama yine de yapıyordu bunları. Bir süre sonra Nash'i hepten gevşemekten alıkoyan tek şey tabancanın varlığı oldu. Aralarındaki ilişkinin niteliğini gösteren en belirgin simge buydu ve eşit konumda olmadıklarının anımsaması için Merck'ün belindeki tabancaya bakması yetiyordu. Sonra bir gün sırf ne olacağını görmek için Merck'e döndü. Bu tabancanın ne işi var Kelvin? Hala bir bela çıkacağını mı sanıyorsun diye sordu. Merck şaşkın bir anlatımla tabancaya baktı, bilmem dedi. Alışkanlıktan kalkıyorum herhalde. Ertesi sabah çayıra geldiğinde belinde tabanca yoktu. Nash artık ne düşüneceğini bilemiyordu. Merck ona özgür olduğunu mu ima ediyordu yoksa bu da aldatmada stratejisinin yeni bir manevrası mıydı? Nash bu konuda henüz karar verememişken kafasındaki belirsizlik girdabına yeni bir şey daha katıldı. Kafasını karıştıran şey ufak bir oğlandı. Oğlanın ortaya çıkmasını izleyen birkaç gün boyunca Nash kendini bir uçurumun kıyısında durmuş, o zamana kadar varlığını bilmediği özel bir cehennemin içine bakıyormuş gibi hissetti. Yaygara koparan hayvanlar da akıl almaz karanlık dürtülerle dolu, alev alev bir cehennem. Ekim'in 30'unda Merck'ün tabancayı takmaktan vazgeçişinin ikinci gününde adam 4 yaşında bir çocuğun elinden tutup çayıra getirdi ve onu torunu Floyd Jr. olarak tanıttı. Babası Texas'taki işinden çıkarıldı dedi. Şimdi kızım Sally ile birlikte sıfırdan başlamaya çalışıyorlar. İkisi de iş ve ev aramaya çalıştılar. Eddie de bu sabah keyifsiz olduğu için küçük Floyd'u yanında getirmemi istedi. Umarım senin için sakıncası yoktur. Ona göz kulak olurum. Sana ayak bağı olmasına izin vermem. Oğlan ince uzun suratlı sümüklü bir çocuktu. Kırmızı parkasının içine büzülmüş, dedesinin yanında duruyor. Tuhaf bir kuşu ve bitkiyi seyretmese götürülmüş gibi. Nash'e hem meraklı hem kayıtsızlıkla bakıyordu. Hayır, Nash için bir sakıncası yoktu. Hoş, olsa bile bunu söylemeye nasıl cesaret edebilirdi? Oğlan bütün sabah çayırın kenarındaki taş yığınlarına tırmanıp durdu. Sessiz ve tuhaf bir maymun gibi oradan oraya sıçrıyordu. Ama Nash ne zaman arabayı yeniden doldurmak için oraya gelse, oğlan duruyor, olduğu yere çömeliyor ve Nash'i hep o boş bakışlarla süzüyordu. Bu Nash'i tedirgin etmeye başladı ve 5-6 kez yineledikten sonra Nash'in sinirleri öylesine bozuldu ki kendini zorlayarak çocuğa bakıp gülümsedi. Bunu havayı değiştirmek için yapmıştı. İşin tuhafı çocuk da ona gülümseyip el salladı ve işte o anda sanki başka bir yüzyıldan bu anıyı anımsarcasına Nash bu çocuğun o gece Station'dan kendisine ve Posey'e el sallayan çocuk olduğunu fark ediverdi. Acaba onun yüzünden mi yakalanmışlardı? Acaba çocuk tel örgünün altında çukur kazan iki adam gördüğünü annesine babasına söylemiş miydi? Bunun üzerine babası Merckx'e gidip oğlanın söylediklerini aktarmış mıydı? Bu olasılık aklına geldiği anda Nash Merckx'ün torununa bir daha baktı ve nasıl olduğunu kendisi de anlayamadan bu çocuğa karşı ömründe kimseye duymadığı ölçüde bir nefret duymaya başladı. Ondan öylesine nefret ediyordu ki gözünü kırpmadan öldürebilirdi. Dehşet işte o anda başladı. Nash'in kafasına minicik bir tohum ekilmişti ve daha kendisi bile bunun varlığını fark etmeden tohum boy atmaya başlamış, bilinç alanının tümünü sarı vermek tehlikesi yaratan arsız bir yaban bitkisi gibi dal budak salmaya koyulmuştu. Oğlanı bir yakaladı mı her şeyin değişeceğini düşünüyordu. Bilmesi gereken şeyi hemen öğreniverecekti. Merckx'e doğruyu söylersen oğlanı bırakırım diyecekti. O zaman Calvin konuşmak, Posey'i ne yaptığını söylemek zorunda kalacaktı. Başka seçeneği yoktu. Konuşmazsa torunu ölecekti. Nash öldürecekti onu. Morse'un gözü önünde boğuverecekti. Nash böyle bir düşüncenin kafasına yerleşmesine izin verdikten sonra her biri bir öncekinden daha korkunç, daha müthiş düşünceler peş peşe akın etti. Oğlanın gırtlağını usturayla kesiyordu. Çizmeleriyle tekmeleye tekmeleye öldürüyordu çocuğu. Kafasından tutup taşa çarpıyor, beyni dağılıncaya kadar eziyordu kafasını. Öğleye doğru Nash iyiden iyiye kendini kaybetti. Öldürme tutkusuna kapıldı. Gözünde canlanan bu sahneleri kafatasından atmak için ne denli çabalarsa çabalasın, bir an sonra bu görüntüleri yeniden canlandırma hırsıyla tutuşuyordu. Gerçek dehşet işte buydu. Korkunç olan çocuğu öldürmeyi aklından geçirmesi değildi. Bunu bir kez düşündükten sonra yeniden hayal etmeyi istemesi korkunçtu. İşin en kötüsü çocuğun çayıra gelmeye devam edişiydi. Yalnızca ertesi gün değil, ondan sonraki gün de geldi. İlk saatler zor geçti ama sonra oğlan Nash'e aklını taktı. Ona hayranlık duyurmaya başladı ve ne zaman göz göze gelseler ömür boyu dost kalmak için birbirlerine söz vermişler gibi gülümser oldu. Daha öğle yemeği molası bile gelmeden Floyd Junior taş yığınının üzerinden indi. Yeni kahraman Nash taş yüklü arabayı çekerken onun peşi sıra koşmaya başladı. Merckx onu durdurmak istediyse de çocuğu nasıl öldüreceğini kuran Nash yanında dolaşmasının sakıncası olmadığını söyledi. ''Ben aldırmam, çocukları severim.'' dedi. Çocukta bir tuhaflık olduğunu da seziyordu. Belki gerizekalılıktan gelen bir anormalliği vardı. Doğru dürüst konuşamıyordu. Çayırda Nash'in peşinde koşarken ağzından çıkan tek şey ''Jim, Jim, Jim'' diye gerizekalılara özgü bir tek düzelikte onun adını söylemekti. Yaşıt olmaları dışında oğlanın Juliet'te hiçbir ortak yanı yoktu. Nash bu cılız oğlanın sarı benizli, işler acısı görüntüsünü lüle lüle saçlı kızının parıltısıyla billur gülüşlü yumuk dizli sevgili yavrusuyla karşılaştırdıkça oğlana büsbütün hınçlanıyordu. Saatler ilerledikçe çocuğa saldırma dürtüsü giderek güçleniyor ve kontrol edilemez hale geliyordu. Sonunda akşamın altısı oldu ve çocuğun hala sağ kalışı Nash'e bir mucize gibi geldi. Nash aletlerini depoya bıraktı. Tam kapıyı kapatacağı sırada Merckx yanına geldi ve omzunu sıvazladı. ''Hakkını teslim etmeliyim Nash'' dedi. ''Sende şeytan tüyü var. Bizim bacaksız hiç kimseye bugün sana gösterdiği yakınlığı göstermemiştir. Gözümle görmesem inanmazdım buna.'' Ertesi sabah oğlan sırtında şükran günü giysisiyle çayıra geldi. Siyahlı beyaz bir iskelet kılığına girmiş, başını da kafatası maskesi takmıştı. Woolworth mağazasında kutulanmış olarak satılan o özentili rüküş kılıklardan biriydi bu. O gün hava soğuk olduğu için oğlanın parkasının üstüne giydirmişlerdi. O yüzden de bir gecede iki misli şişmanlatmış gibi görünüyordu. Merckx'in dediğine bakılırsa oğlan giysisini Nash'e göstermek istemişti. Nash o andaki çılgınca düşünceleri içinde oğlanın bu tutumuyla kendisine bir şey ima edip etmediğini kurmaya başladı. Ne de olsa bu giysi ölümü en katışıksız ve en simgesel biçimiyle ölümü yansıtıyordu. Ve belki de çocuk Nash'in planını bildiğini göstermek için öleceğini bildiği için ölüm kılığına girip gelmişti çayıra. Nash bunu bir şifreli mesaj olarak algılıyordu. Oğlan ona bir sakınca olmadığını, Nash'in elinde ölmeye bir itirazı olmadığını anlatıyordu. Nash gün boyunca kendisiyle mücadele etti. İskelet oğlanın cinayeti hazır ellerinden uzak tutmak için elinden geleni yaptı. Sabahleyin çocuğa yığınlardan birinin arkasındaki bir taşa bekçilik etmek görevini verdi. Kaybolmasın diye göz kulak olmasını söyledi. Öğleden sonra ise kendisi çayırın öteki ucunda duvara örerken oğlanın arabayla oynamasına izin verdi. Ama ister istemez arada boşluklar oluyor, oğlan oyundan kopup koşarak Nash'in yanına geliyor ya da uzakta bile dursa Nash kendi korkusunun derinliklerinden yükselen bir alarm çanı gibi o "Jim, Jim, Jim" sesini dinlemek zorunda kalıyordu. Kaç kez Merckx'le konuşup oğlanı bir daha getirmemesini söylemeye niyetlendi ancak duygularını kontrol etmek için öylesine güç harcıyordu ki büyük bir çöküntüye girmekten ve ağzından bir şey kaçırmaktan korkuyordu. O akşam sızıncaya kadar içti ve ertesi sabah gözlerini bir karabasana açarmışçasına trailerin kapısını araladığı zaman karşısında olanı gördü. Çocuk bir paket şükran günü şekerini göğsüne bastırmış duruyordu. Sonra tek söz etmeden ilk avında vurduğu hayvanı aşiret reisine sunan bir delikanlı havasıyla torbayı Neş'e uzattı. Neş, Merx'e bu da nesi dedi. Oğlan bu soruya kendisi yanıt vererek Jim dedi, Jim'e şeker. Merx, evet diye doğruladı. Şekerlerini seninle paylaşmak istedi. Neş torbayı araladı, içindeki şekerlere, elmalara, kuru üzümlere baktı. Fazla ileri gidiyor artık, öyle değil mi Kelvin? Bu oğlanın niyeti ne, beni zehirlemek mi? Merx, kötü bir niyeti yok dedi. Sadece sana acıdı, o kadar. Bayram şenliğini kaçırdın diye üzüldü. İlle de yemen gerekmez.